bir yöntemi var. O bunlara sadık kalınmazsa, bunlar dikkatlice izlenmezse deney sonuçlarının değişebileceğini fark etmiş bu deney yapma sürecinde. Yani bilimsel araştırmanın tahrik kısmında, deney kısmında işin karmaşık doğasını fark edip bu yüzden yaptığı deneylerle ilgili birçok ayrıntıyı kaybetmeye başlamış. Yani deneyde kullanılan aletleri tarif etmek, onların nasıl kullanılacağını anlatmak, deney yaparken kullandığınız malzemenin miktarlarını kaydetmek, nasıl bir prosedür gerçekleştirdiğinizi ayrıntılı bir şekilde anlatmak, deney sonucunu kaydetmek, dikkatlice kaydetmek ve gördüğünüz sonucu açıklamak. Bugün deney yapan bilim dallarında laboratuvar ortamı bir evrendir, bir dünyadır. Bu deneysel çalışan insanların deney yaparken uyması gereken kurallar, izlenmesi gereken metotlar var. Bir deney sonucu nasıl kaydedilir? Buna dair metotlar var. Bunun ayrı defterleri bile. Yani şimdi nasıl bilmiyorum ama yani çok yakın zamanda dedim. Biz lisede deney yapıyorduk derslerde. Fizik dersinde, kimya dersinde deney yapıyorduk ve gerçekten deney yapıyorduk. Ve deney yaparken bize deneylerin şeyleri olur. Yani deneyin amacı, hipotez vesaire böyle her şeyin bir standart bir prosedürü var. Onun yazılı olduğu kitaplar olur. Deneyler için ayrı kitaplarımız olur. Ve sonra bizim deney sonuçlarını, deney yaptıktan sonra da deney yaparken gözlemlediğimiz şeyi kaydetmemiz gereken ayrı defterlerimiz olur. Her şey deneyin amacı, hikmetle, bütün prosedürü tek tek anlattırırlar bize. Bazı derslerde, mesela kimyada çözünürlük getirilen deneylerde logaritmik kağıtlarımız olurdu ve oraya grafik çizimiz gerekiyordu. Oradaki her şeyi tek tek açıklamalıydı. Ve bittikten sonra beklenen sonuçla bizim gözlemlediğimiz sonuç arasındaki hata payını saklattırırlar bize. Ve sonra da bu hata payının neden yüksek olduğunu açıklayacak teoriler de gösterilmiştir. Yani üniversitede bu şekilde yaptık. Her şeyin ayrı defteri vardı. Bu çok standart bir prosedür. Eğer böyle bir laboratuvar eğitimi almış olanlarınız varsa aranızda, şimdi boyun bir deney sürecinin ne kadar karmaşık olabileceğini fark edip bunu bir yönteme, bir metoda oturtmaya çalışma çabasının anlamını daha iyi takdir edecektir. Çünkü bunun başlangıç aşamalarına tekabül ediyor boyun yaklaşım. Bu sayede fizik ve kimyanın bazı dallarında ampirik çalışmaların, deneysel çalışmaların izleyeceği prosedürlerin de başlangıcını oluşturuyor. Yani bir standart oturmaya başlıyor. Bu deneyleri işte yazdığı kitaplarda anlatıyor. Bu kitaplar yani yazmayı çok seviyordum. Size her şeyi yazıyla, her şeyi kaydetmiş, her şeyi kaydetmiş. Ve yine mesela bir deney sırasında hangi bilgiler teleskopla çalışıyorsa teleskopla efendim doldurulmuş hayvan mumiyeliğiyle denizlerin birinden getirilmiş çok güzel renkler canlarla çalışıyorsa onlar. Boyda bir kimyager, kimyagerle ilgili deneyler yapmak isteyen birisi. Dolayısıyla o da bu tip araştırmaları yapacak laboratuvarı bir eve kuruyor. Tabii bu ev aynı zamanda yaşanan bir yer. İnsanlar burada yiyor, içiyor, uyuyor, yatıyor, kalkıyor. Kendisi de dahil buraya gelişiyor. Ama aynı zamanda burası, bu laboratuvar kalabalık bir iş yeri. Şimdi hem Boyle ile ilgili az önce size anlattığım hikayede Boyle var sadece. Bir tek tiroloji Boyle. Bir de laboratuvarı bir şey yaptı, bir takım. Ona bu ülkenin hava pompasının yeni bir modeli yaptı, getirdi. Şimdi kız kardeşinin evi var. İnsanın gözünün önünde şey geliyor bu kadarcık anlatıdan. Böyle iki katlı bir ev. Üst katta kız kardeşi yaşıyor. Varsın bir işte yaşıyor. Bir odada boya vermişlerdi. Burada da bir üç katlı bir oda olduğu bir yer. İnsanın gözünün önünde böyle bir şey geliyor. Ama burası kalabalık bir iş yeri görüntüsü arz ediyor. Yani içeride bir sürü insan hızır hızır çalışıyorlar. Giriyorlar, çıkıyorlar, bir şey çekiyorlar, bir şey taşıyorlar, bir şey okuyorlar, bir şey yazıyorlar, bir şey tartışıyorlar. Böyle jest ve mimiklerle dolu bir oda getirip götürüsünde. İçerisi çeşit çeşit bilimsel aletlerle dolu. Muhakkak bir masa var. Bir şömine kesin vardır. Ama belki de bu farkası bunu olmayabilir. Biraz ileride, uzakta bir yerde. Ama içeride sadece bol yok. Yani bol tek başına bir masaya kapanmış, okuyan ya da işte bir takım çiftlerle evde yapan veya ünlüklü birisi falan değil. Bu çok modern bir bilgi. Şimdi bu kalabalık iş yeri görüntüsündeki laboratuvar ortada. Bugün bize tatlı bir manzara aslında. Yani bir şirketin Ar-Ge departmanı varsa oraya gitseniz orada benzer bir manzarayı görürsünüz. Bir araştırma enstitüsüne gitseniz orada bir şey görürsünüz. Oradan çıksanız bir üniversitenin kimya bölümünün kapısını çalsanız kimya, organik kimya labına girseniz orada deney yapan çocukları görseniz yine böyle bir manzara görürsünüz. Ama 17. yüzyılda bu çok ender görülen bir manzara. Niye insanlar evlerinde deney yapmadıkları için mi? Hayır. Yaptıklarını biliyoruz artık. Bunun nedeni içeride birden çok insanın çalıştığı ve tabiri caizse bilimsel işleri yapmak için insanların bir araya geldiği ve bir iş bölümünün gerçekleştiği bir ortam. Böylesi bir ortam 17. yüzyılda oldukça nadir görülmüş. Evet, şimdi burada içeride çeşit çeşit insan var ve bu insanlar bir şeyler yapıyor. Mesela bir köşede Boy elinde çalışan katiplerden birine, katip nedir? Yazı yazar, evet. Katiplerden birine bir şey dikte ediliyor, yani bir şey söylüyor. Yani Boy'un bir şey söylüyor, katipte oturuyor, yazıyor. Böyle bir manzara görebilirsiniz. Çünkü Robert Boyle'un yazmayı çok sevdiği için bize bıraktığı mektupları, efendime söyleyeyim, araştırma notları, bütün bu yazma metinlere bakıldığı zaman el yazısını incelediklerinde Boyle'un ağzından çıkmış, yani Boyle ağzıyla yazılmış ama el yazısı Boyle ait olmayan bir takım metinler var. Bu nedenle buluyor, Boyle söylüyor, biri yazıyor. Demek ki yazmakla görevli birisi var orada. Bir katip, en az bir katip. Bilim hayatının erken dönemlerinden beri kendi kalemiyle kağıda yazı yazdığı nadir araştırmaları yapıyor ve onlara özetliyor. Damıtma işleri, metal alışımlarla bir takım kimya deneyleri falan yapılacaksa bu alışımları hazırlamak gibi bir takım kimyasal işlemler var. Bu işlemleri yapan birileri. Bazıları gözlem sonuçlarını kaydediyor ve gözlem yapıyor. Dikkatle bakıyor ve sonucu kaydediyor. Bir eczacı tıbbi kullanım amacıyla bir takım kişisel ekstremler yapıyor. Borgun araştırma sahası geniş. Diğer gibi bir çalışmaları var. Bunlar için gerekli preparatları, ekstremleri bir eczacı hazırlıyor. Ve bu eczacı borgun elinde yaşıyor. Kendileri insanlar giriyor, çıkıyor eve. Dışarıda yapılan bazı gözlemler var. Dış açık havada yapılması gereken bir takım gözlem işleri var. Bu işleri yapacak olanlar evlerinde bir takım aletlerle gidiyorlar dışarıda. İşte manometre, efendime söyleyeyim, mikroskop, teleskop vesaire taşıyorlar. Bu aletlerden bu tarzı kullanılacaksa, bu aletleri imal eden zanaatkar, bunları imal edip eline getiriyor, gerekiyorsa kuruyor. Alet bozuluyor, tamir etmek için gidiyor, geliyor. Dışarıda işte aletlerle gözlem yapmaya giden asistanlar var. Onlar gidiyorlar, gözlem yapıyorlar. Ellerinde tutukları notlarla geliyorlar. Robert Hooke var, düzenli olarak orada çalışmıyor. Bir dönem çalışmış, Boyle laboratuvarında çalışmış Robert Hooke. Ama ondan sonra bir meslektaşı olmuş. Çünkü Hooke'un kendisi de deneyler yapıyor. Hatta tasarlıyor, derneğinin akademisi için bir bilimsel alet koleksiyonu tasarlıyor. Ama bağları kopmuş, eve gidip geliyor. Bazı yanında ne bir cihazlar getirebilirken onun için Robert Boyle için tasarladığı, ürettiği bazı aletleri getiriyor. Biraz çalışıyor bazen. Veya bir bilimsel deneyimler getiriyor. Karşılıklı sohbet etmek için bir alışverişte bulmak için geliyor. Evde hizmetçiler var. Bu evde aynı zamanda yaşanıyor çünkü. Yemek yapıyorlar, temizlik yapıyorlar, yataklı topluyorlar bundan da. Ama bu evde çalışan, ev işleri yapsın diye işe alınan hizmetçilerin aynı zamanda Robert Boyle'ın laboratuvarındaki bazı işlere de koşturduğunu biliniyor. Mesela işte az önce meyvelerdeki fermantasyon sürecinde açığa çıkan hava gibi şeylerden bahsetti. Veya işte havasız yaşanmıyormuş genelinde herhalde bir takım hayvanların kullanıldığını anlamışsınızdır. İşte sinek, kurbağa, bunları bulup getiriyorlar. Kan lazım bir deneyde kullanılacak. Gidiyor kasaptan kan alıp getiriyor. Deney yapınca ortada bakıyor, onları temizliyorlar. Onlar da bu sürecin bir parçası. Evet, işte böyle bir yardımcı personel grubu var. Yani boyun mutfağında, arka planında, laboratuvarda işlem yapan bir takım insanlar var. Şöyle bir özetleyelim. Katip ya da yazmanlar vardı değil mi? İşte bunlar not tutuyor, mektupları yazıyor. Şimdi bu katipler aslında başka işte de çalışabilirler. Yani Boyle'ın yanında çalışan bir katibin hayali nedir? Boyle gibi mi olma? Öyle mi? Bir yerde Boyle mi olmak istiyor?
arkasında böyle tulumba gibi bir kolu var, indirip kaldırılması gerekiyor. Bu aleti çalıştırmak mekanik aletleri. Yani bir gün kendileri usta bir amaçlı çalışanlar. Yani bayağı profesyonel, bugünküne benzer bir profesyonel bir iş bölümü var. Evet.
Hocam, bir bu insanda bahsedenlerin bir yükselme hedefi yok.
Yok. Yok. Siz dersi ikinci kez alıyorsunuz değil mi?
Ben, hayır.
Evet, ilk kez alıyorsunuz. Yani şöyle, bir yükselme hedefleri olabilir ama umutları, burada pek umutları yok. Çünkü şöyle düşün, bunlar maaşlı çalışanlar.
Bunlara demek
ekibin zıtkın olması, efendime söyleyeyim işte operatörse, danarkarsa becerikli olması, beceri diye tarif edilen bir vasfa sahip olması gerekiyor. Tabii ki doğa felsefesi bilmeleri, zeki olmaları, latince bilmeleri filan gibi şeyler engelliyor. Yani entelektüel kapasitelerine binaen değil, fiziksel becerilerine binaen bir insanlar işe alınıyor. Yani boy, kafa, bu insanlar onun kolları, bacakları, kas uzantıları. Yani bunlar bu teknik hizmetliler. İşte böyle sadece fiziksel becerileri ya da işte alet yapmak vesaire gibi becerilerine binaen işe alındıkları için entelektüel olarak daha yüksek bir seviyeye çıkmak gibi bir hayalde görmüyorlar. Yani. Zaten boy onları böyle bir beklentiyle olsun diye işte almıyor. Ustalarına bağımlılar ve onların emirlerini yerine getiren insanlar. Şimdi bütün bu insanların işte ortak özelliği bir de görünmez olmaları. Hatta bu makale, bu bir makale size anlattığım bilgiler bir makaleden geliyor. Bu makalenin yazarı Stephen Shapley. Ve diyor ki iki kere görünmez bu insanlar. Bir de isyanlar hem boy için görünmez. Yani kötü bir davranış anlamında ne demek boy için görünmez. Hem de bilim tarihçileri için görünmez. Boy için neden görünmezler? Yani şimdi birçok şey yazdım boyun için. Böyle laboratuvarda yapılan bütün deneyleri tek tek ayrıntılarıyla anlatıyor, işte ölçümleri kaydediyor ya da kaydettiriyor. Bir sürü metin var. Bu kadar çok yazılı metin şey bırakmış bir adam. Bu metinleri okusun diye birilerine yazıyor. Yani birileri okusun diye yazıyor. Bu metinleri okuyacak birileri var. Ve işte o okuyan kişileri bu dünyada olup bitenleri anlatırken bu yardımcılarından bahsetmiyor. Az bahsediyor. Hiç bahsetmiyor diyeyim. Az bahsediyor. Zaten o az bahsetmenin sayesinde az önce size anlattığımız şeyleri anlatabiliyoruz. Ama az bahsediyor. Ve bahsettiği zaman da nasıl bahsediyor? Yani o bu boylu kitaplarında basılı olan bütün yazar eserlerinde ya da mektuplarından, yardımcılarından, onların isimlerinden, onların rollerinden, hikayelerdeki rollerinden çok nadiren bahsediyor. Bahsettiği zaman da şöyle bahsediyor. Anlatacağım. Çok az bahsediyor. Tarihçilerin içinde görünmez. Yani 1990'lı yıllara kadar bir başlayan insan biraz yabancı kalır her zaman işe. Yani işin nasıl olduğunu tam olarak kavrayabilmesi o zanaatkarların ona fikir vermesiyle biraz gerçekleşebilecek bir şeydir. Yani tek başına evet yani belki daha büyük bir zeka olabilir yani ama insan özellikle mesela diyelim ki bir makine mühendisi araba tamirinde aksayan bir yönü bulan bir tamircinin ifadesiyle belki onu daha fazla geliştirebilecek hale getirebilir yani. Hı. Ya da başka bir şey
yani yapalım. Orada ona pratiğin bilgisine sahip.
Aynen.
Örtük bilgi deniyor buna arkadaşlar. Örtük bilgi. Bu örtük bilgiye sahip zanaatkarda olduğu gibi belki de neleri pratikte gerçekleştiren boyluk vergi direktiflere göre, boyluk koyduğu kurallara göre, boyluk hipotezini test etmek için, onun tasarladığı deney düzeniyle deneyi fiilen gerçekleştiren kimya asistanı ya da yardımcısı deneyi yaparken deneyimden örtük bir bilgi kazanmış olabilir. Yani içeriden bilgi kazanmış olabilir. Ve burada kazandığı bilgiyle deney üzerinde yaptıkları tartışmalarla eğer fikir beyan edebiliyorlarsa, boyun takı ipuçları vermiş olabilir. Bu bilgiler boyun çalışmasını etkilemiş olabilir. Sonucu değiştirmiş olabilir. Diyoruz.
Peki bu durum boyunda bir kaygı oluşturmuyor mu sizin?
Nasıl?
Kendi deneylerini mesela ona fikir atıyor. Ya bir gün benden daha iyi bir iş çıkardım.
Fikir danıştığını söylemedim. Çünkü bu konuyla ilgili biraz açıklama yapacağım size. Fikir işleri tamamen boyunda. Onu söyleyeyim. Yani kendisi böyle ifade ediyor. Belki, pardon, belki robotluk gibi meslektaş olan kişiler ona fikir veriyorlar ve bunu söylüyor zaten. Ama bir endişe yaratıyor mu? Bilmiyoruz. Sizce yaratır mı? Bilimsel bakım izin verir misiniz?
Şöyle demek istiyorum. Hani dediniz ya siz başlarda. Bunlar bilim insanı olamıyor.
Evet.
Hani bu deneyleri görmüş, hani benimsemiş bir farklı çalışmalar yapması, böyle bir kaygısı var mı bu arada?
Pek zannetmiyorum. Çünkü bu insanlar zaten entelektüel birikimlerine binaen işe alınmış insanlar değillerdi. Yani entelektüel değillerdi. Oradaki bir kimya deneyini görse onu kaleme alıp boyun bir kitap yazacak insanlar değiller.
Peki bu kaygıdan
dolayı
o şekilde insanlar iş yapmış olmalı.
Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Ama öbür türlüsü de boyluk hizmetinde çalışır mıydı? Yani burada efendi ya da usta ve çırak ilişkisinde üstünlük kaidesi boyla doğa felsefesi bilgisi yani entelektüel bilgiden geliyor. Tabii ki de paradan. Yani para verilir bu insanları. Bu insanlar çünkü şöyle değil. Bizim mahallede çok büyük bir doğa felsefecisi abimiz var. Yardıma ihtiyacı varmış. Bana da veremiyormuş ama Boğaz Toplu'nda biz arkadaşlarla kahve boş oturacağımıza gidip ona yardım etmeye karar verdik. Bir şey değil bu. Yani boy yaptırılacak işleri olan, bunun karşılığında para ödemeye hazır bir tür işveren ve bu insanlar da onun iş yerinde çalışıyorlar. Evet,
bir iş var. Bir iş var, deney var mesela. Boy olmasa insanlar katılamaya kadar kimlerdir. Dediğiniz gibi bir kimleri yok, deneylerin bir kimleri yok. Yani işin kesiminde bu insanların bir şey gelmesinin kesiminde finansal destek, finansal
para
var. Para var. Ama boy olmasaydı bu ne kadar gelmezdi, isimler bu kimseye gelmezdi. Çarpıcılığında çalışmak yok. Yani ben bu boyu deneyimde bir kimlerde kız kardeşimlerin başka birisine aldığı maddi destek var.
Evet, aile, senin parası yani. Aile.
Bu olmasa kimse orada çalışmaya mecbur değil, ihtiyaçları yok.
İhtiyaçla bulup olmadığını bilmiyoruz insanların yani. Ama yani tek iş yerinin boy...
Olduğun için.
Evet, yani şimdi tamamen kimya deneyinde, kimya deneyi üzerinde uzmanlaşırsanız
veriyorsun, bekliyorum diyorum, sen direktifi veriyorsun. Ben de pratikte, fiziksel işi ben yapıyorum. Ben bu konuda uzmanlaştım. Bağ bahçe yapamam, seyislik yapamam, çatı tahmin edemem. Biz kimyancıyız abi de dersen 17. yüzyılın İngiltere'sinde aç kalırsın. Çünkü az önce söylediğim gibi bu tarz bir iş bölümüne sahip bir laboratuvar ortamı yok. Başka bir bilim insanının asistanı olabilirsin. Sonradan göreceğiz, Bohr'dan çıkmış, Newton'un yanına girmiş bir asistan var mesela. Yani Bohr, Newton'da şey yok, patlatacak deneyler yok, iş güvenliği sorunu yok. Bohr'un laboratuvarında biraz iş güvenliği sorunu da var. Bir el kalkmıştım diyorlardı.
Yani aslında biz sınıf olarak sizin okuduğunuz her şeyi bilmiyoruz ama bu konuşmalardan biz handikapa giriyoruz. Yani biz onların mesela elit düşüncelerinin olmayacağı varsayımına gidiyoruz ama aslında belki sadece paraları yok veya sadece imkanları yok ya da boy kadar bir çevreleri yok. Yani hepsi de olabilir.
Bunlar olmadığı için internetten düşünceleri yok zaten.
Yani
Allah değil de hayır. Şu değil. Şimdi ama bu yani Noa felsefesi 1-2 ile bu dönemde tamamen sınıfsal ve sosyal olarak konuşabilirsiniz. Bir de tabii ki muhakkak akıl olmalı.
Yani,
ama yani akıl herkese eşit dağıtılmış olsa bile siz yani çok zor köyde bir köy okuluna gitmiş bir insan olarak muhakkak böyle örnekler var. Ama yani böyle bir laboratuvar kurma imkanını size birisinin parasını sağlaması lazım. Böyle hayaller kuran insanlar gelişen olabilir. Ama yani bu farklı bir kenara bırakın. Yani parası olan herkes boy oluyor diye de saçma bir soruna ulaşmıyor. Bir şey yok. Yani o dönemin içerisinde bir sürü insanın parası vardı herhalde. Ne şu aristokrat vardı. Yani paranızın olması, iyi bir eğitim almanız da sizi zorunlu ve kaçınılmaz olarak doğal felsefecisi yapmıyor.
Yani ben şeyleri kastediyorum. Tabii ki öyle değil ama bu zanaatkarların hani kafasının basmadığı düşüncesine de kapılmamak gerekiyor. Kafası eğer üzerince basmasaydı... Yani biraz öyle geldi biraz önceki konuşma ama onun için söyledim.
Yok, hiç öyle bir şey söyleyeyim ama kafası basmıyor gibi bir şey.
Yani yeterli. Siz değil.
Hayır, entelektüel ama entelektüel birikim zeka demek değil. Zeka entelektüel birikime sahip olan bence değil mi? Orada öğrenilecek, okunacak tonlarca kitap var. O entelektüel birikim ancak onları okuduktan sonra ulaşırsınız. Sadece zekiyseniz oturup düşünerek ulaşamazsınız oraya. O literatürü okumanız lazım. O tartışmaları yaşamanız lazım. Metince öğrenmeniz lazım, matematik öğrenmeniz lazım, bilmem ne kadar. Yani entelektüel birikim bunları elde ederek ulaşırsınız. Zekayı ulaşılmaz sadece.
Kaçıncı yüzyıl hocam?
17.
Ya 17 de bir de yani.
Yani o sokağın, o dönemin sosyetesi için diye
bilim tarihine bakış açınızda böyle olur. Bilim sadece bilim insanlarının yaptığı iştir derseniz o zaman bilim insanlarını araştırırsınız. O işin ortaya çıkışında rolü olan diğer eğitmenlerin kurumları, parayı, yardımcıları, kaybedenleri, kazananları değil, kaybedenleri araştırma gereği duymazsınız, onlara bakmazsınız. Bakmayınca onlar sizin için görünmez olurlar. Yani özellikle boy beceriksiz birisi gibi görünmesin diye boyun üçüncü kuşaktan kuzenleri boyun tarihini yazarken bu asistanların kim bunlar izleyelim demedim. Yani sadece boyun laboratuvarında kaç kişi çalışıyordu? Şimdi bu insanların isimleri neydi? Ne iş yapıyorlardı? Neler geldi başlarına? Bu insanların bu çalışmaların meydana getirilmesindeki rolleri kritik miydi? Yoksa yer değiştirilebilir miydi? Yani işte alet isim Mehmet gelsin türünde bir iş miydi? Yoksa gerçekten bilimsel çalışmanın seviyesini etkileyebilecek seviyelere geliyor muydu bu insanların katkıları gibi sorular sormazsınız. Çünkü sizin için yoklar. Eğer böyle bakarsanız. İşte bu bakış açıları 90'lardan sonra değişmeye başladığı için Stephen Shopping gibi yüce bilim sosyologları çıkmış böyle şeylere bakıyorlar. Müthiş çalışmaları var Stephen Shopping'de.
Şimdi siz de bilgi yok diyemizde bundan demeyin.
Evet.
Bilgi yok.
Bilgi yok. İşte şimdi buraya geliyoruz. Çünkü Boyle kaydetme gereği duymamış. Her şeyi kaydeden adam bunları kaydetmiş. Burada daha da şey oluyor. Mesela bizim Osmanlı Devleti'nin çalışmalarında ya da Cumhuriyet Devleti için bile öyle. Feza Hoca söyler, muhakkak size de söylemiştim derslerde. Biz malzeme sıkıntısından ölüyoruz yani. Böyle sinekten yağ çıkartmak diyorum. Bizim yazdığımız tarihler sinekten yağ çıkartmak. Çok az malzeme var. Yani Avrupa yazdık, kültürü çok gelişmiş, çok erken dönemlerden beri. Adam bir makine yapıyor, zaman asker, o makinenin nasıl çalıştığını anlatan bir kitap yazıyor. Mektup yazıyorlar birbirlerine vesaire. O kadar çok belge, yazılı belge bırakılmış ki yazma alışkanlığı var. Bizim kültürümüzde sözlü kültürümüz, anlatmayı seven bir kültürümüz. Yazılı getirmek bırakmıyoruz diye. Ev taşırken bütün kağıt parçalarını mecburen imha ediyorduk. Küçüklükte tuttuğumuz anı defteri, bilmem her şey gidiyor. Bunları saklama, toplama, biriktirme, sadece değil, kurumları da böyle yazılı hafızaları hala oluşturuyor. Kurum arşivleri yok vesaire. Öyle olunca bizim elimizde böyle malzeme kalmıyor. Ve bizim Osmanlı ya da Cumhuriyet Devleti çalışanların ağlaması kabul edilebilir. Ama bunlar ne yapsın? Böyle her şeyi bırakmış. Yazmış, yazmış, duruyor. O kadar yazmasına rağmen teknik yardımcıların metinlerinde bahsinin fazlaca geçmemesi o zaman çok güzel bir şey ifade ediyor. Şimdi bu anlatacağım şeye söylem analizi geliyor. Yazdığı şeyleri ne söylüyor? Nasıl söylüyor? Ne söylemiyor? Söylememek de analiz edilecek bir şey. Hangi konular susuyor? Ne anlatmıyor? Mesela, evet. Tam olarak nasıl bir doğası var bu işlerin? Şimdi bir tarafta evet, ağır aletleri bir yerden yere taşıyanlar var. Ahşap mobilyaları yontuyor, kimyasal işlemler için su taşıyor, fiziksel. Ama bir de şükür işler var. Mesela Boyle'un bahsettiği şeylerden biri, hava pompasının pistonunu aşağıya çekmek bayağı güç isteyen bir şeymiş. Ve bunun gibi güç istemiş işleri yapsın diye işe alıyor, insanların canlı ve becerikli olmasını istiyor. Böyle asistanların bahsi geçiyor, canlı ve becerikli. Şimdi burada herhangi birisi demek ki hava pompasının pistonunu çalıştıramıyor. Ahmet isim Mehmet gelsin demek ki iş değil. Bu işi yapabilirsiniz. başladı mı? Renk değişiminin başladığı anı yakalamak için böyle saatlerce, belki de unutuyorum, belki de dakikalarca ama oturup ete bakmak gerekiyor. Şimdi bu işi laboratuvarda yapan işler, yani bu işi yapan insan, yani biz bunun için, yani ben yapmayacağım. Çünkü niye? Ben, yani benim boyum ağrıyor. Benim gözüm iyi görmüyor. Şimdi laboratuvarda benim gözüm iyi görmüyor, o yüzden gözlerimi yapamam derseniz, o zaman senin laboratuvarda işin yok derler sana. Ya da siz gözünüzü kullanmak zorunda kalmayacağınız bir şey yapmanız gerekiyor. Şimdi bazı deneylerde görme becerisi kritikse deney sonucunu doğru kaydetmek için ve siz sizin yerinize görsün diye birini tutuyorsanız o insanın bu deney sonucunu etkileme şansı çok yüksek oldu ve onun rolü kritik oldu. Yani artık olay pompa pulunu çevirmeyi geçti. Evet. Bünyesi hassasmış boyu. Yani dolayısıyla onu böyle barometreyi alıp dağ tepe çıkıp oralarda meteorolojik gözlemler, atmosfer ölçümleri yapmasına izin vermiyor. O yüzden genç, güçlü asistanları gönderiyor. Bunu biz de yapıyoruz üniversitede. Bir süre sonra artık kulübü çekmeye, kulübü kitaplarını yoruluyoruz. Ondan sonra hemen genç bir öğrenci, hocam yardım edin diyor. Biz de yavrum çok tatlısın deyip ve kaçıyoruz. Bizimkisi bu seviye geldi. Yani belki daha çok böyle dışarılarda yine yaptığım işlerde şimdi modern dünyada yaşlı profesör genç asistan ilişkisine bu gözle bir bakmak lazım. Yani biz burada Borg'u birazdan göreceğiz. Bu kadar büyük işler yapmış olduğunu göreceğiz. Ama ondan sonra da kendimize bakmayacağız. Şimdi tabii bazen Borg'un dışarıda işleri oluyor. Doğal gaz sunucusunu yapmaya ilgisi gerekiyor. Yani işte aristokrat arkadaşlarıyla işi var. Robotlukla çok önemli felsefi konular tartışacaklar. İşi var yani. Adam evden dışarı gidiyor. Bırakıyor laboratuvarı. Kime? Kim duruyor şöyle dışarıda? Ben gidiyorum. Bana verdin mi diyor. Hadi gezin tozun çocuklar mı diyor. Onlar çalışmaya devam ediyorlar. Deney yapmaya devam ediyorlar içeride. Talimatları veriyor, direktifleri veriyor ve onlar içeride deney yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bu durumda deney bir yandan yürürken sadece fiziksel bir işi yerine getirmiş olmuyorsun, bir de işin sorumluluğunu da almış oluyorsun. Yine kritik bir yere dışı seni yok. Gördünüz mü? Evet. Şimdi deney prosedürlerinde gözlem, ben ara vermeden bitireceğim bunu böyle. Herhalde sizin çok kullanmamızı biliyorum. Gözlem yapan kişi şimdi bir gözlem yapıyorsunuz. Bir deney sonucunu gözlüyorsunuz. Veya dışarıda bir gözlem yapıyorsunuz. Şöyle bir alet varmış. Eğer her şey yolunda gidiyorsa siz beklenen sonucu gözlemliyorsanız bir şey görmeyi beklediğiniz için gözlem yapıyorsunuz. Amacınız bir şey görmek. Boş boş bakmıyorsunuz yani gözlemde. Belki önünden bir elektron geçer diye gözlem yapılmaz. Siz bir elektron görmeyi bekliyorsunuzdur. O gözlemi yaparken eğer görülmesi beklenen şey görülürse gözlemi yapan kişi adını kaybetmiyor. Gözlemi beklemediğiniz bir şey görürseniz ya da görmeyi beklediğiniz şeyi görmezseniz o zaman gözlemci bu notu düşüyor. İşte şurada beklendi, buna bakıldı, bu böyle oldu, şu oldu, olmadı. Ahmet, Ayşegül, neyse adını yazıyor, kaydediyor. Şimdi gözlemci görünür oldu. Ne zaman? İşler yolunda gitmeyince. İşler yolunda gidince gözlemci görünmez. Adı yok, soyadı yok, imzası yok. İşler yolunda gitmiyorsa, bir terslik varsa o tersliği gözlemleyen kişi, fark eden kişi ya da belki de bakılan kişi bir şey doğru yapmıyordur. Birdenbire görünür olur.
yardımcı, asistan, şu bu ismi varsa onu söylüyor. Ya işini ihmal etmişlerdir, ya yanlış yorumlamışlardır. Ya zanaatkar ona hatalı bir alet yollamıştır. O zaman zanaatkar birdenbire bir zanaatkar birisi olduğunu öğreniyoruz. Mesela işte bu bilimsel aletlerin bir takım zanaatkarlardan geldiğinden ancak yanlış bir alet geldiğinde, tam bir alet geldiğinde haberdar oluyoruz. Ya bozuk materyal göndermişlerdir vesaire. İşte bunun dışında, bu negatif durumlar dışında bu yardımcıların rolü saydam, görünmez. Ancak bir hata olduğunu, bir yanlış giden bir şey olduğunu anlatmak istediği zaman birdenbire bu laboratuvarın aslında kalabalık bir iş yeri olduğunu anlıyorsunuz. Metinleri bu gözle okumaya başladığımızda bizde marifel var, bizlerden bahsettik, bilmem kim var, bizde asistan var, kaç kişi çalışıyor bu laboratuvarda? Bir sürü insan. Şimdi böyle olunca bitiriyorum hastalığı. Yani aslında her şey yolunda gidiyorsa başarı bonus. İşler yolunda gitmiyorsa başarısızlığın sorumlusu çalışanlar. Böyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Evet.
Romansız edilmiş de öyle.
Evet. Görünür kılmak istiyorsanız
Celil'i Arif'i ters çevirdi. Bu olduğunda içindeki alkol döküldü. Beklenmedik içinde şiddetli bir genleşme ya da patlama gerçekleşti. Büyük bir gürültüyle camlar kırıldı. Ve birçok küçük parça yayıldı. Bunların birçoğu sonradan fark edildi. Karışımın hatırı sayılır bir kısmı operatörün ceketine, şapkasına ve yüzüne geldi. Eğer gözlerinde gelmiş olsaydı son derece acı veren tümörler oluşabilirdi ve oldukça tehlikeli olabilirdi. Eğer tam zamanında gelip derhal kurşun şekerini saf suda çözüp bunu yumuşak sütünleri batırıp pansuman yapmasaydı, anladın mı? Gözlerinde acı verici tümörler oluşabilirdi. Bunu nasıl yapacağız? Patlama oldu operatörün yüzünden. Kendini çekmeden aleti acele edip her şekilde alkol yüklüldü, yandı ama onun içinde yarar oluştu. Ben hemen odaya müdahale ettim ve adamcağızı kör olmaktan kurtardım. Şimdi bu olay meydana geldikten kısa bir süre sonra boyun asistanlarından birisi muhtemelen artık hasar görmüş birisi. Boyun yanından çıkıp daha güvenli bir iş arayışıyla Isaac Newton'un yanına geliyor. Burada yani etik olarak tartışılacak bir takım şeyler var. Ama şu konuyu yani soruyor şimdi nasıl oluyor da entelektüel iş gibi fiziksel iş aynı bilimsel üretimi gerçekleştirmek için ikisinin birlikte bir gerekiyor. Sizin de çok güzel fark ettiğiniz gibi ne boylusuz ne de boylum laboratuvarında çalışan en adi, en basit gerektirmeyen fiziksel işi yapan insanda doğru anda bilgiyi kaybetmek zorunda olan gözleri yapan kimya laboratuvarının sistemine varıncaya kadar herkesin ortak çabasıyla bu işi gerçekleştiriliyor. Peki nasıl oluyor da entelektüel emek ve fiziksel emek arasında ya da bilim insanıyla yardımcılar, bilim insanıyla teknisyen arasında bu kadar keskin bir ayrım var? Bu kadar net ve kalın çizgilerle çizilmiş bir ayrım var. Evet. Buyurun.
Ya,
uzun zamanı kapatın.
Bu anlattıklarınızın sonucunda zaten hani burada asıl okumamız gereken yani satır aralarından veya tamamında ana kontekste okumamız gereken etik. Ve etiği nereden baktığınız, yani etiği okumak aslında, etiği nasıl okuyacağınız var. Çünkü görünürlük noktasında Boyle'nin yaptığı çok anlaşılabilir bir şey. 17. yüzyılda yaşadığı toplum ve siyasi veya toplumsal durum içinde, ekonomik statü içinde yaptığı kendini kurtarıcı olarak görmek çok doğru bir şey. Çünkü satın alabilir bir güç var. Ve satın alabilir güçte efendi ve köle ilişkisi çok başka bir ilişki. Ve muhtemelen çoğunlukla bir yıllık işçi kullanması o köle ilişkisini devamlılığında öğrenebilme ihtimalini engellemek için. Çünkü bir yıldan fazla operatör kullanırsa o makinenin çalışması ve yapılan diğer deneyler hakkında fazlaca bilgiye sahip olabilir. Ve rol çalınabilir. Ve rol çalmamak için kendi kafesinden bencilliğinden dolayı devam ediyor. Bu bir tarafı. Ama burada bir sürdürülebilirlik noktası var. Bu sürdürülebilirlik noktası hala devam eden bilim tarihinin beyaz ve erkek olması. Şimdi beyaz ve erkek üstünden kurulan, zamanında kurulan bu yapı kendini devam ettirmek için ve elinden bırakmamak için bu yapıyı hep devam ettirmiş. Ve hala da devam ettiriyor. Siz kendi akademik hayatınızda da görmüşsünüzdür. Yani yüksek lisans yaparken size ayak işleri yaptırılması.
Evet, gördüm, yaşadınız.
Yaşadınız. Evet. Şimdi hala da bu devam ediyor. Bu hala toplumda da devam ediyor. Ve mesela etiğe bakma noktasında etiği okumak çok önemli. Çünkü şimdi mesela bir örnek, müze çok güzel bir şey, gezmek, müzeyi dolaşmak, oradaki binalar, yapılar, neyse, maddeler, metaller. Avrupa'nın bütün müzeleri tarihsel kaçakçılığıyla kurulmuş. Şimdi müzeyi Londra'da
değil, büyük
müzeleri değil. Yani atıyorum Berlin'de Bergama Müzesi'ne gittiğiniz zaman bir Bergama şehrinin gemiye konulup nasıl götürüldüğünü görürsünüz. İşte British Müzesi'ne gittiğiniz zaman görürsünüz bunu. Londra'daki birçok müzede de görürsünüz
yani,
bunu.
Piramidi taşımak bir şans olsaymış, piramidi de götüreceklermiş yani.
Şimdi buna baktığınız zaman neyi görüyoruz? Şimdi etik diyorsunuz, etik eyvallah. Tamam, şimdi müzeyi gezdik, çok güzel, üstüne para da verdik. Londra'da güzel parası gerçekten. Para da verdik.
Ama bir hırsızlık görüyoruz. Şimdi hırsızlık bir tarafta kötü bir şey diyoruz. Yani yapmaması vicdanen kötü bir şey. Ama bakıyorsun bir hırsızlığı geziyoruz üstüne para veriyor. Ve bunun üstünden yayın devam ettim.
Aynen. Yani bu arabayı ne sızını kullanıyormuş ya da çözüyorum problemleri. O zaman sorun yok. Allah bu kadar razı olsun. Evlat bu tarihte işte ince ince yerlerden birini yapmış yani. Turist işleri sokmuş insanları. Kendisi en uzakta risk almadan falan. Yani muhakkak çok uygundur ama böyle bir şey orada yok. Tamam. Yani çok çok kayıp bir ilişki. Devletin politik, sosyal ilişkiler ağından bağımsız değil bütün bu ilişkiler. Bunların tam ortasında. Evet.
Burada işte verilmesi önemli olan şöyle bir şey var aslında. Yani temel sıkıntı şuraya geliyor. Bilim tarihi yazıcılığında veya anlatıcılığında biraz şeyden çıkmak lazım artık. Yani hem bu akademik olarak, hem anlatıcı olarak, hem yazıcı olarak, hem öğretici olarak. Görünmez üstünden kurgular devam etmesi lazım. Çünkü bu görünmezliğin görünürlüğü devam ettiği sürece, bu yazıcılık bu şekilde devam ettiği sürece akıllı ona dair bir oyuncu. Çünkü niye? Akıllı, Lütfü'nün az önce söylediği gibi ya da herkesin aklındaki gibi. İstanbul fethedildi. Kim geliyor aklınıza? Fatih Sultan Mehmet. Ne yaptı? Tek başına mı fethedildi? Böyle bir şey yok. Yani
mimarisinden tek başına mı yaptı?
Işte, tek başına mı yaptı? Şimdi mimar, ha şurada mesela anlattıklarınız içinde şöyle bir şey var. Mimarisinden tek başına yaptı. Bir fikir, müthiş bir fikir. Çizdi, yaptı. Ama ustanın becerisi olmadı ama fikrinde bir anlamı
yok.
Yani bunlar aslında hani şeyi birini yüceltmek, birini yermek değil. Hepsini bir arada toplu olarak iç içe kullanmak. Bencil olarak değil. Yani i̇şte, hep bir arada bu. Yani organizma olarak görmek lazım. İşte insan, insan neyle? Beyinle çalışıyorsun. Şimdi gerçeklik algısı orada değişiyor mesela. Hepsini bir aradan çıkarttığınız zaman. Mesela beynimizi bir bilgisayara yükleyebiliyorsa orada vücuda gerek yok. Zaten biz her şeyi beynimiz algılayabiliyorsak, hissedebiliyorsak bize elimiz bir hissetme sadece bir dokunma veriyor. Ve beynin bunu şekillendiriyor. Dilin tad alıyor ama beynin şekillendiriyor o tadı. Beyin buna hepsini yazılabiliyorsa organik olarak vücuda gerek yok. Bilgisayara yükleyebiliyorsa yani beynimiz. O zaman
değil aslında. Yani çünkü aslında hem vücudumuzun hem beyninizin bir arada beyninizi böyle yapıyor.
Böyle yapıyor. Çünkü hani
yani sen bir yerde sinir uçların olmasa
güzel bir şeyden
şeye sahip olmayacaksın.
Yani bu şey gibi mesela asker olduğu için komutan vardır. Yani komutan tek başına komutan olamaz. Yani bir asker varsa komutanı bari der. Çünkü onun başını bari. Ama yani hiç ortada hiç asker yokken tek başına bir tane general bir anlamı yok. General yok zaten. Yani bir anlamı olmaz.
Hani mesela Mısır piramitlerini de kim yaptı bilmiyorsun. Yani, yani işçilerin esnisi verir mi?
O sadece hangi şey firavun firavunu değil onu evet. Yani hangi firavunun mezarı var? Hangi, kim için yapıldı?
Yani
mimari de belli değil. Hani bırak çalışan işçileri mimari bile belli değil.
Hocam ben başta zaten söylediğinizde holding dediniz, şirket dediniz. Yani çoğaltabiliriz otel çalışanları. Yani bol kuruluş falan falan falan. Birçok şey işte oradaki görevli çalışan, güvenlikçi, ne bileyim, başka bir çalışan. Hepsini bir araya topluca olsun bu şey.
Bu, bu Stephen Chappin'in bu makalesinin adı The Invisible Technician. Açık erişim, internetin bir sesi var. Çünkü yazarını bulursunuz. O makalenin içinde bir karikatür de var. Karikatürde de şey var, şimdi hep bilim, ofisin ya da çalışma odası neyse. Yerde sürülen bir kadın var, hizmetçi kıyafeti giymiş ya da yani o işi yaptığını anlıyorsun. O şey, bu makalesini buluyor bir insanın, okuyor çünkü aa bana da teşekkür etmiş diyor şey makalede. Şimdi bu teşekkürler, hani bir çalışmaya katkıda bulunan insanlar, bu görünmezlik mesela yani bunu bildi ve ben almıyorum da. Şimdi evet bütün bu rolleri bildirme, yani mesele her şeyi başkaları yaptı. Boy hiçbir şey yapmadı. Boy bilim tarihinde aslında çok önemsiz bir insan falan değil, öyle değil. Ama Boy burada tek başına yapmadı. Bunun için bir ortam kurdu ve bu ortamı ete kemiğe gömülen insanları belki bir araya topladı. Ama o insanların da bireysel olarak bu bilgi üretiminin bir aşamasında rolleri ve katkıları bazen çok kritik olabilecek noktalarda var. Ve bunu görmezden gelmeyi bırakmamız gerekiyor. Aslında bu dersi temel olarak hep bunun üstüne kurdum. Yani görmediğimiz mekanlar, farkında olmadığımız insanlar, bilim üretimi eşittir
yani.
Nasıl görünür hale getireceğiz bunları, görünmesini?
Araştırarak. İşte şimdi bir biyografi neden
başlıyor? Kaç kişi olduğunu ben bilmiyoruz orada. Kaç kişi
ama rollerini en azından giriyoruz. Tabii ki boylu bize bıraktığı metinler üzerinden gidiyorsun. Bu kadar gidiyorsun ama hiçbir şey yapamıyor değiliz. Hiçbir şey yapamıyor değiliz. Yani farklı araştırma yöntemleriyle aynı kaynakları başka gözlerle okuyabilirsiniz. Tamam yani belki Mısır piramitleri için bunu yapamayız ama bu soruyu sormaktan vazgeçelim. Bu soruyu sormaktan vazgeçerseniz hiçbir şey bulamayacaksınız. Yani sizi araştırmada ne bul, yani bulacağınız şeyi götüren sorduğunuz sorulardır. Bakış açınızı değiştirirseniz sizin için görünür olmaya başlarlar. Elbette boyun biyografisi yönetimleri kadar görünür olmayabilirler. Ama bu soruyu sormasaydık hiç görünmeyecekler.
Aslında boylu anlamak için de buna ihtiyacımız var. Yoksa hani evet. Mısır piramitleri için teorilerden birisi uzaylıların yediği yaptığı ya. Evet. İşte biz orada çok muhteşem bir şey olduğunu düşünüyoruz. O insanların hiç bilgisi olmadığını varsayarak bunu bu hale getiriyoruz. Evet. Aynı şeyi boylu için de söyleyebiliriz o zaman. Bu çalışanları görmezsek bir insan bu kadarını yapamaz da. Belki uzaylılardan ilham alabiliriz yani.
Ya da atıyor yani.
Bu neyi gerçekten yapmadım.
Yani bir tane yapamaz.
Yani onu anlayan için. Aynen çok sayı
yapacağız. Yani beni yanlış anlarsınız, doğru anlamayabilirsiniz. Size bir sürü açıdan yani bakış açınızı değiştirdiğinizde sizin için büyük olgu başlıyor. Mesela şu şeyde olduğu gibi doğa tarihi kitaplarında bakış kitaplarında kadınlar tarafından, çoğu durumda doğa tarihçisinin eşi ya da kızı tarafından çizdiği bilgisine nasıl ulaştı insanlar? Bu bitki resimlerini kim çizdi sorusunu sorarak.
Yani tarih her zaman doğrusal ilerlemeyebiliyor ya.
Yani bu demek ki ama
aslında İran hani sizin yıllarla dikçe geriye gitti mesela İran
atıyor. Yani tarihte kadının rolünü aramaya başlamazsınız. Bulamazsınız. Tarihte kadının rolünü araştırmaya başlamak için işte biraz feminist tarih yazılarına vesairelere bakmanız lazım. Bunları okuduğunuz zaman demeye başlıyorsunuz. Aa evet, bu anlama gelebilir. Bu anlama. O zaman sizin için önemsiz olan bir kağıt parçası, bir arşiv belgesi birdenbire anlam kazanmaya başlıyor.
Yani hani
bu tarih olmaz olsun diyen böyle.
Ya böyle kabul edilemez.
Bu zaten var
için. Yani sosyolojiden getirdiği donanım kullanarak yapıyor. Hayır, bir kasır yapıyor. Yok, böyle bir şey yok. Ben yapıyorum. Bu bilim tarihi diğer yersin bilmiyorum. Demedim. Çok yöntem var tarih okulunun arkadaşlar. Yani işler tarihçilikte öyle bize de gördüğünüz bir plan değil, çizilmiş durumda. Tarihçilik çok ilerletiyor.